Ayrım 7.
Beyaz adamlar bizi toprağımızdan, yurdumuzdan söküp atmak istiyorlardı. Kafalarına koymuşlardı bunu. Ben beyaz adamlara karşı apaçık kabilemizi korurdum ama asıl görevim gözcülüktü. Evde ateş yakmama izin verilmediğinden haberleşmeyi duman yerine ucundan çevrilerek yanıp söndürülen gece lambasıyla yapardım. Görevim çok önemliydi, çok ciddiye alırdım. En ufak bir ihmal bir faciaya yol açabilirdi. Durdu, soluk aldı, aynı hızla sürdürdü. Yaşam evimizin içiyle sınırlıydı ve ben henüz sevgi karşıtlarını hiç bilmiyordum. Babamın eve gelişi, güçlüklerle dolu yorucu günümün sona erdiğini duyuran bir güvenlik muştusu gibiydi. Çünkü apaçık kadını bir gün daha korumuş, ona bir gün daha yaşama şansını sağlamış olurdum. Başını kaldırdığında nehiri gömücün yanı başına oturmuş, gözlerinde ilk kez sıcak parıltılarla ama hala mesafeli ilgiyle bakarken buldu Teoman. Onun annesine hiç benzemeyen kahverengi gözlerinde ve kısa kalkık burnunda tamamen annesini gördü. İnler gibi konuştu. Benim annem bir apaçıydı. Bazen ne virüsler ne bakteriler, yani insan vücuduna yabancı canlı organizmalar değil de insanın kendi öz beynini hasta eder kişiyi. En büyük düşmanı, en acımasız muhalifi kesilir insanın başına. Galiba öyle olmuştu. Alnı boncuk boncuk terle ıslanan Teoman'ın ateşi de yükselmişti. Senaryoyu çok iyi çalışmış iyi bir oyuncu rahatlığıyla, hiç konuşmadan bembeyaz bir yastığı onun başı altına yerleştiren NG, kedisini kanepeden kovmuş, Teoman'ı kanepeye uzatmış, eline de bir nane limon fincanı tutuşturmuştu. Yüzünde düşünceli ama yumuşak bir ifade vardı artık. Elinde lavanta kolonyalı bir mendille Teoman'ın alnını siliyor, bir yandan da onun yüzünde yeni bulduğu bir çizgiyi dikkatle inceler gibi bakıyordu. Arada bir eli Teoman'ın alnına değiyor, kısacık dokunuşla irkilen Teoman, bu temasın annesininkine çok benzediğini düşünüp çıldırmamak için dişlerini sıkıyordu. Tanrı tanımaz olmak yerine o anda aklını emanet edeceği, müşfik kollarına sığınacağı bir tanrısı olsun isterdi. İlkokula gidiyordum. Erzurum'daydık. Çok sert bir kıştı. Uzun ve sıkıcı gündüzler, bazen kardan kapanan yolların yarattığı okul tatili nedeniyle tamamen evde geçiyordu. Nergis resimler yapıyor, İstanbul'dan dedemin yeni yolladığı oyuncak bebeğiyle oynuyor ve tabii aynanın önünde bale yapıyor, hayran hayran kendini seyrediyordu. Ben annemin daha başka kitaplar okumam için baskı yapmasına karşın İstanbul'dan gelen çizgi romanları tekrar tekrar hatmediyordum. Kaptan Swing, Tom Brax, Texas, Tom Mix. Bu kitapları okul arkadaşlarıma pul ya da ciklet karşılığı ödünç veriyordum ama nedense onların hepsi kendilerini Tom Mix, Texas, Kaptan Swing ile özdeşleştiriyorlardı. Bir tek ben, yalnızca ben Kızılderili olmaya hevesleniyordum. Daha doğrusu ben bir Kızılderili olduğumu anlamıştım. Yani başka bir seçeneğim yoktu. Telefonun sesi ikisini de yerinden zıplattı. Öylesine başka bir dünyada yaşıyorlardı ki orada daha telefon icat edilmemişti. 5 kez zırıl zırıl öttü telefon. Teoman nehire gömüce bakınca o bilmiş bir ifadeyle göz kırptı. Sonunda telefon sustu. Halının üzerinde kestiren kedi de telefon sesinden rahatsız olmuştu. Homurdanarak kalktı, tırnaklarını halıya takıp gerindi. "Şimdi olmaz nane," dedi NG. Kedi bozularak çekip gitti. Bazı insanların konuşmaya gereksinmeleri daha azdır. Onlar iç seslerle sürdürürler diyalogları. Daha dikkatli, daha gözlemci ve soğukkanlıdırlar. Bunların çoğu doğuştan bu erdemin varisleridir. Ama kimileri de kendilerini eğiterek kazanmışlardır bunu. Nehire gömü çünkü ise ikincisine daha çok benziyordu. Bulundukları özel zaman içinde kendi sesinden başka bir sesin frekanslarına bile tahammül edemeyecek Teoman'a, nehire gömüçün bu sessizliği ilaç gibi geliyordu. Hem kendi kendineymişçesine rahattı hem de tamamen anlaşıldığı yansımasıyla heyecanlanıyordu. Bu sessiz dilginin, titizlik ve sevginin damıtılmış bir ürünü olduğunu anlıyor, değerini biliyordu. Bencil olup olmadığını sorgulamadan hemen sürdürdü sözünü. Gece çöktüğünde annem küçük kaseler içinde ayıklanmış nar getirirdi önümüze. Radyoda dinlediğimiz programlara, okuduğumuz kitaplara ve oynadığımız oyunlara belli etmeden göz ve kulak misafiri olurdu. Bu belli etmeyişindeki incecik ilgi, sıcacık şefkat beni mutluluktan deli ederdi. hem bağımsız olmak hem de kullandığını bilmek. Tıpkı bir trambolin üzerinde zıplamanın heyecanı ve güveni gibi. Galiba hep bu ikilemi aradım hayatımda ve korkarım hep de arayacağım. Ama ne yazık ki. Sesi çatallaştı, yine fenalaştı. Nane limon fincanını eline alan NG'nin dost eli ona dokundu. Fincanı ağzına doğru iteledi. Bir iki yudum içti Teoman. Arada bir Nergis'le çocuklara özgü, nedensiz kahkaha krizlerine tutulduğumuzda, şamata yaptığımızda babam başını gazetesinden ya da kitabından tarih kitapları okurdu. Kaldırır, ciddiyet ve hoşgörü karışımı bir bakışla izlerdi bizi. Babamın güldüğünü, hele kahkaha attığını hiç anımsamıyorum. En fazla gülümserdi. Ama annem gülerdi. Sık sık gözlerini üzerimde hisseder, yeşil bakışlarında ısınır, şımarıkça yüzerdim. Mesafeliydi annem. Ev hayvanlarını sever gibi, aman da aman, minnoş da minnoş, hanimiş aslan oğlum diyerek mıncıklamadı beni hiç. Fakat sık sık elini saçlarımın arasında dolaştırıp gururlu yeşil gözlerini yapıştırırdı alnıma. Fincanı tutan eli ağzına doğru itildi yeniden. Artık ılınmış nane limonunu tekrar yudumladı. Kendini daha iyi hissetti. Belki de öyle sandı. Bizimle ve bakışlarıyla konuşmalarında hep negatif öğeleri taşırdı. Fincan yine ağzına yaklaştı. Hemen yudumladı nane limonu. Yani boşanmalar, sınıfta kalmalar, yaramazlık eden çocuklar, babaların anneleri dövmesi, aldatması, kitap okumayı sevmeyen insanlar, tırnakları kirli çocuklar, yoksullar ve ölümler. Bütün bunlar bizim dışımızdaydı. Öyle ki bizim evin duvarlarında tüm felaketlerden bizi koruyan ve annemin üzülmesini engelleyen bir özel kimyasal vardı. Buna içtenlikle inanır hale gelmiştim. O halde bu topraklar korunmalıydı ve beyazların mutluluğumuzu bozmasına asla izin verilmemeliydi. Çünkü o beyazlar gelmeden önce biz yerliler çok mutluyduk. Beyazlar Kızılderililerin yalın, yürekli mutluluğunun sırrını hala çözemediler. Derin bir soluk aldı, artık rahatlamıştı, toparlandı, yatmak pozisyonundan uzanmak durumuna geçti. Fincanını bu kez kendisi ağzına götürdü ama nane limonu bitmişti. Sabırla onu dinleyen NG kalktı, mutfağa gitti. Nane de onun peşine takıldı. Çarpık yürüyen ve yürürken söylenen bir kediydi bu. Canı sigara çekti Teoman'ın. Çevresine bakındı. Ne kül tablası ne kibrit vardı. Zaten sigara içilmeyen evlerin özgün berraklığı vardı bu odada. Cebinden çıkarttığı Samsung paketi elinde kaldı. Canı sıkıldı. Oysa bir sigara yakmasının tam zamanıydı. Tam. Elinde yeni bir fincanla gelen Nehir'e Gümüş'ü görünce nane limon değil sigara içmek istediğini iyice ayrımsadı. Acı kahve iyi gelir. Nescafe'nin güç bulunduğu günlerdi. Şaşırdı Teoman ama kahve kokusu iyice sigara çağrıştırıyordu. O anda keşke sigarayı bırakmış biri olsaydım düşüncesi geçti içinden ama değildi. Bakışları öyle hüzünlü ve çaresizdi ki NG'nin elinde gümüş bir çakmakla yaklaştığını görünce önce serap sandı. Ama onun ölçülü bakışlarından tek bir sigaraya izin verildiğini fark edince hemen yaktı. Nitekim geldiler ve bizim topraklarımızı da elimizden aldılar. Sonunda hiçbir toprak eskisi gibi bereketli kalmadı. İşte bu nedenle onlar gelmeden önce yemyeşil olan topraklarımızı gürül gürül sulayan, cilveli köpüklerinde kötülük tutamayan ırmaklarımız kurudu. Analarımızın kıl çadırların önlerinde bir yandan yün eğirirken bebelerine göz kulak olup babalarımızın av dönüşlerini, bizlerle birlikte bekledikleri yaylalarımız çoraklaştı, yabanıllaştı, yitti. Sigarası ve kahvesi elindeyken daha güvenli duydu kendini. Galiba mutluydu da. Evet, mutlu olduğunu duyumsadı. Kalçaları ışıl ışıl parlayan, soylu ve inatçı atlarıyla birden tepelerde görünürdü babalarımız. Mızraklarının uçlarında avladıkları yaban tavşanlarının postlarını sallayarak sevinç çığlıkları atarlardı. Biliyor musunuz, babam ben bakmadığım zamanlarda beni incelerdi. Uzun uzun bakardı bana, bilirdim. Bana bir gün olsun sımsıkı sarılmadan, beni sevdiğini söylemeden ama hep yüreği titreyerek, hep ben görmeden beni severek. Babamı sevdiğimi bilmezdim ama annemi apaçık severdim. Sizce çok mu hastalıklı? İlk kez karşısındakinin sesini duymak gereksinimini duydu. Ama Nehir'e gömüç, ancak kendi istediği zaman konuşan insanlardandı. Tarafsız, yanıtsız fakat ilgiyle baktı Teoman'a. Apache geleneklerine göre benim iyi bir dövüşçü olarak yetişmem ve eğitimim babamın sorumluluğundaydı. Ama öyle olmadı. Dövüşmeyi, tek başına ayakta kalmayı, ata binmeyi, avlanmayı, hangi otlardan ilaç yapılacağını, zehirsiz bitkileri tanımayı, yüzmeyi, hayvanlarla konuşmayı, kız sevmeyi hep annem öğretti bana. Düşünmeyi, dahası düşünmenin de bir eylem olduğunu. Gerçek bir apaçe erkeği sorunlarını ancak ailesindeki erkeklerle paylaşabilir. Kesin bir kuraldır bu. Ama ben sorunlarımı babama götürmeyi düşünmedim bile. Görüyorsunuz ya, tam bir apaçe bile olamadım ben. Ama annem, o iyi eğitilmiş bir apaçeydi. Sonunda ağzını açtı, konuştu. Söyledikleri başka birinden alıntı mıydı yoksa kendi düşüncesi miydi pek anlaşılamıyordu. Ortada kalmıştı. Belki de kendi kitaplarından alıntıydı. Kitaplar söz konusu olunca yazarı bile kendi yazdıklarını bir alıntı sesiyle konuşuyordu belki de. Annesi, babası, çocuğu, sevgilisi, arkadaşı, kim olursa olsun bir insan öbürüne ulaşmak için göze aldıklarıyla sevilir. Öbürüne ulaşmak yürek ister, göze alabilmek ister. Bir insandan bir başkasına geçmek emek ister, sevgi ister, yürek ister. Bunlar bile köprüleri kurmaya yetmez bazen. Çorba, ızgara et, yoğurt ve salatadan oluşan akşam yemeklerini yemiş, birer kadeh kırmızı şarap içmişlerdi. Şarap çok güzeldi ama NG ancak bir bardak için izin vermişti Teoman'a. O henüz nekahat dönemindeydi çünkü. Bütün olanlardan ve anlattıklarından sonra NG'nin insandan insana kurulan köprüler üzerine söylediklerini çok beğenmiş ama neden söylediğini pek çıkartamamıştı Teoman. Yine de daha sonra düşünmek üzere sakladı kafasında. Şu anda tek düşünebildiği annesi ve onunla ilişkisiydi. Derinlerde, gölgelerde kalmış anıları, çocukluğunun sıcak gecelerine sinmiş sesleri ve kokuları ortaya serdikçe aradığı her neyse onun aydınlanacağını seziyordu. Anlatmak, konuşmak ve yüzleşmek istiyordu. Üstelik Nehir'e gömüç dinlediklerine yazı malzemesi gözüyle bakan yazarlardan da değildi. Eksikliğe, görgüsüzlüğe ve yanlışa tahammül edemezdi. Yalan ve küfür yasaktı. Doğum günlerini, dini bayramları ve yılbaşlarını mutlaka anımsamak ve kart yazıp armağan almayı ihmal etmemek gerekti. Çok okuyup az konuşan, güler yüzlü, çalışkan bir insan olunması şarttı. Yoksullara yardım edip hemen bunu unutmalıydı. Sorumluluklar mutlaka bilinecekti. Benim sorumluluğumsa yazar olmaktı. Bunu hiç söylemedi ama hep gönderme yaptı, ima etti. Sorumluluklarını bil, görevlerini asla unutma derdi. Bizi böyle yetiştiriyordu Cahide Hanım. Canı yeniden sigara içmek istedi ama birinin iyi niyetini istismar etmek, o iyi niyetin başkalarına sunulmasını da yok eder diyen annesini anımsadı, vazgeçti. Annem bütün farklılığına karşın içindeki geleneksel kimliğin baskın gücüne karşı verdiği savaşta yenildi. Belki de doğal ölümü beklemeyişi, kadın, insan, eş ve anne olarak bir kerecik de olsa kendine baş kaldırışıydı. Bu yenilişe oğlunun başarısızlığı da dahil miydi? Dahilse ne ölçüde? Sahi ne ölçüde? Düşünmemek için konuştu. Bastırılmış, frenlenmiş tutkularını, özlem ve ayrılıklarını ancak bu kadar tutabildi yüreğinde demek ki. Doğal olan insanın kendi karakterini yaşamasıyken annem karakterini baskılayan unsurlarla belirtiyordu yaşantısını. Hem sorumluluklarını bil diyor, hem de sahip olunan şeyin değeri yeter Teo diye fısıldıyordu kulağıma. İşte bu çelişki, evet bu çelişki benim de yaşantımı etkiledi. Belki de birden olağanüstü bir buluş yapmanın heyecanıyla sıçradı koltuktan. Daha önce uzandığı kanepedeki yerine artık evdeki konuğa alışkın olmaktan güvenli bir rehavetle uzanan Nane, bu tuhaf konuğu güvenmekle yanlış yaptığını anladı. Homurdanarak uyandı, başını uzatıp baktı, uykusu kaçmıştı. Çok bozularak sırtını döndü, yeniden uyumaya çalıştı söylenerek. Nane, Teoman'dan hoşlanmamıştı. Ayağa fırlayan Teoman çok heyecanlanmıştı. Evet, bulmuştu. Yanıt net ve açıktı. Daha doğrusu yüzleşebilmişti kendisiyle. Keşfi için mutluydu. Anlamı için karamsar. Hemen çıkıp gitmek istedi. Yollarda yalnız, elleri cebinde, ağzında sigara yürümek ve düşünmek. Kendi kendinin kurdu olup beynini delikli peynir gibi kemirmek istiyordu. Acı çekmeyi seviyorsun sen de Teo. Nehire gömüç ona hiç bakmadan kararlı bir sesle, "İyi geceler Teo, çıkarken kapıyı iyice çek lütfen," dedi. Dünyalar bağışlanmış gibi sevindi Teoman. Minnet duydu her şey için ama en çok bu son jest için. Hiç konuşmadan ceketini aldı ve çıktı. Erdal Onat'ın bacakları felçli kaldı. Şimdi hala bir tekerlekli sandalyeye mahkum yaşıyor. Yine şiirler yazıyor, yine rakıyla balıktan zevk alıyor, yine karısının resimleriyle gururlanıyor, yine yaşama sımsıkı bağlı ama o sandalyeye de. Oğlu hapisten çıktı, şimdi bir iş adamı. Kızı yıllarca gizlendiği İsveç'e yerleşti, bir İsveçli sosyologla evlendi, iki de çocuğu oldu. Erdal amca eskiden yaptığı her şeyi yapabiliyor ama iki şey hariç, pasaport alamıyor ve koşamıyor. Bu yüzden yıllardır kızını ve torunlarını göremiyor, bu yüzden bahar gelince eskisi gibi karısıyla dağlara çıkıp günlerce süren çadırlı tatiller yapamıyor, yine de onu neşesinden yoksullaşmış görmedik hiç, bize hiç göstermedi. Onu hastanede ziyarete gidemedim, babam izin vermedi. KBK'lar tarafından vurulduktan 8 gün sonra evine çıktığında Selen babamı kandırmayı başardı ve beni Erdal amcayı ziyarete götürdü. Selen'le ilk kez yalnız kalıyorduk. Beni bizim evimize yakın bir pastanenin önden aldı. Dolmuş durağına kadar yürüdük. Yolda bana yeni okuduğu bir romanı anlatıyordu hararetle. Selen sanattan günlük yaşamına uygun bir elbise dikebilmiş, bu elbiseyi potsuz ve kesim hatasız bedenine oturtabilmiş, şık giyinen bir insandı. O ilkti. Sonra Mike ve Theo. Ama çok daha sonra. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanını da anlattı. Ödül almıştı kitap ama yine de görmezden geliniyordu. Çünkü aydınları ve aydın sorumluluğunu müthiş gırgırı alıyordu. Gocunmuşlardı. Öyle diyordu gülerek. Tutunamayanlar oldu mu sonunda gocunanlar? Ben gocunamayanlardanım herhalde. Pek bir şey anlamadan onun heyecanına takılıp eğleniyor, gülüyordum. Bu haliyle bana birini çağrıştırıyordu. Anlattıklarını anlamasam, ilginç bulmasam da yanında hiç sıkılmadığım, heyecan pırıltılarıyla ışıl ışıl yandığım birini, babamı. Yan yana yürüyorduk ve Selen cıvıl cıvıl konuşuyordu. Sevgi Soysal'ı sordu bana. Hiç okumuş muydum, beğeniyor muydum? Tanışırdık, müthiş bir kadındı dedi. Beni etkileyen ender kadınlardan, güvenli, biraz saldırgan, muzır, yaramaz, ele avuca sığmayan, yaratıcı ve farklı. Kendini tanımlıyor diye düşündüm. Kendine benziyor diye seviyor Sevgi Soysal'ı. Yakınlarda pat diye öldü. Ölümün hiç yakışmayacağı o insanlardandı. Çok üzüldüm, çok. Sustu. Üzüntüsü somut biçimde aramıza çöküvermişti sanki. İçim acıdı. Ertesi gün ilk işim kitapçılarda Sevgi Soysal'ı aramak oldu. Yenişehir'de bir öğle vaktini iki günde okuyup bitiriverdim. Dolmuşa bindiğimizde iki Erenköy diyerek elinde daha önceden hazırladığı parayı şoföre uzattı. İki Erenköy, yani o ve ben, Selen ve Nilsu, babamın sevgilisi ve kızı. Ne rahat söylemişti, iki Erenköy. Önce içim ferahladı, derin bir limon çiçeği kokusu burnuma doldu, ciğerlerimi ilerledi. İki Erenköy, bu kadar, basit ve yalın. Sonra aniden rahatlama duygumu bombardıman eden bir panikle irkildim. Sevincim yarım kaldı. Yıllarca yaşantıma damgasını vuracak, yıllarca kendi ellerimle beni zehirlesin diye besleyeceğim o sinsi yılan başını uzattı ve beni ısırdı. Selen babamın sevgilisiydi ama babamın en önemlisi, en gözdesi olmamalıydı. Hayır, kendi yerimi ona veremezdim. Kimseye, hiç kimseye ama en çok Selen'e veremezdim yerimi. Babamın en çok sevdiği kadın ben olmalıydım. Bir tek ben. Sonsuz kadar ve sonsuza dek. annem bile aramıza girmeyi başaramamışken bir yabancı, hele çok farklı, çok özel bir kadın asla. Tehlikeli, çok tehlikeli. O benim babam. İki Erenköy'ü ayrı ayrı alın, biri buradan olacak. Ne zaman, nasıl hazırlamıştım parayı ve benim yerime o hırçın sesle konuşan kimdi? Benim ağzımdan. Bunu ne o gün ne de daha sonraki olaylarda asla tanımlayamadım. Tam olarak yanıtlayamadım. Benim kontrolümün dışında o yılan. İçimde kendi ellerimle beslediğim. Dolmuş şoförü para işini aramızda halletmemizi, bozuk parası olmadığını söyledi homurdanarak. O halde sen yol paranı bana ver Nilsu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi bana dönmüş, elini uzatmıştı Selen. Utançtan kıpkırmızı kesilmiştim. Özür dilemek ya da yanlış anlamışlığa sığınmak için hala fırsatım vardı. Bu fırsat verilmişti ama güçlü gurur, kıskançlık, kendine güvenememezlik, sonradan Theo'nun "Sen babana fiziki bir ilgi de duymuş olmalısın" yorumundaki ilginin dozu. Parayı Selen'in isteksizce uzanan avucuna bıraktım. Sanırım Selen'in olgunluğu ağzından zehirler taşarak beynimde dolanan yılanı iyice tahrik ediyordu. Niçin bu denli mükemmeldi? Neden her şeye o sahipti? Özellikle babama. Ve ben 15 yaşında zavallı, annesiyle babasının kendi keyifleri uğruna ortada bıraktığı deneyimsiz, beceriksiz, zayıf kız çocuğuydum. Erdal Onat yaşayacak Nilsu. Daha da güzel şiirler yazacak ama KBK'lar ölecek, yok olacaklar. Hiç iz bırakmadan. Erdal amcayı evinde ziyaret edip ona Selen'in aldığı çiçek ve kitapları verdikten sonra Selen bu yorumu yaptı. Çünkü kendine acımayacak denli akıllı ve güçlü bir insan. İnançlı, direngen. O sıralar Selen'in nasıl ince ve duyarlı bir kadın olduğunun ayrımında değildim henüz. Bana her elverişinde, canını yakarak iteleyişimde onu nasıl incittiğimi düşünmüyordum bile. Her iteleyişimden, her kabalığımdan sonra sanki tesadüfmüş gibi yaptığı yorumların, o anki olayların üstüne incelikle oturuyor oluşunun şıklığına da yıllar sonra ayılacaktım. Dönüş için dolmuşa bindiğimizde dünyanın en doğal işini her gün yapıyormuşçasına sakin bir sesle şoföre seslendi. Bir tane Kadıköy. Muzaffer bir edayla elimi cebime attım. Bir Kadıköy de burada. Müthiş güven veriyordu. Gençti. Asla asık yüzlü bir ciddiyeti yoktu.